Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından her hafta sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor ve programımızı hepinize en derin, en samimi sevgilerimizi ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere yakın tarihimizin çok bilinen, çok tanınmış şahsiyetlerinden birinin hatıralarına ayırdık bu hafta programı. Mazhar Osman Bey, Mazhar Osman Usman tabirlere bile girmiş, halk tabirlerine bile girmiş bir şahsiyet. Çok kimse Mazhar Osman ismini duyunca hemen tedavi etmiştir. Mazhar Osman Usman, Türkiye'de ruh ve sinir hastalıkları tedavisini modern manada tesis eden bir doktordur. Ancak renkli şahsiyetiyle ön plana çıkmış, hatıraları yıllardır dilden dile dolaşmıştır. Mazhar Osman, ismi Mazhar, babasının adı Osman. Eskiden tek ismi olanların yanına mutlaka babasının ismi de katılırdı. Çünkü soyadı kanunundan evvel insanları ayırt etmek için böyle çağrılırdı. Kendi ismi, bir de babasının ismi varsa bir de lakabı veya memleketi. Mazhar Bey'in de babası Osman olduğu için Mazhar Osman ismiyle maruftur. Dede Ağaç'ta doğmuştur değerli dinleyiciler. Dede Ağaç bugün Edirne, Yunanistan hududunda bir kasabadır. Sofulu köyünde dünyaya geliyor. İptidaiye mektebini, ilk mektebi orada bitiriyor. Rüşdiye'ye, yani ortaokul lise ayarı bir tahsildir, orada başlıyor. Babası memleketinde ufak tefek bir memur. Gel zaman git zaman İstanbul'a tayini çıkıyor ve çok sıkıntı çekiyorlar. Çünkü kıt kanaat zaten geçinebilen bir kimse. Üsküdar'da Nuh kuyusunda döküntü bir ev tutuyor ve oğlu Mazhar'ı da Leyli İdadi'ye yazdırıyor. Leyli yatılı demektir. İdadi de bugünkü liselerin dengi olan, fakat tabii eğitim ve seviye olarak liselerin de üstünde, hatta üniversitenin de bugünkü fakültelerin de üzerinde bir tahsil veren yerde İdadi, buraya yazdırıyor. 1890'lı yıllar, sıkıntılar var. İstanbullular tabii çocuklarını hep Leyli okutmaya bakıyorlar. Talebenin cebi delik ama onlar bunu problem yapmıyorlar. Gençlikte her türlü sıkıntı çekiliyor. Araları da gayet iyi. Koca koğuşta kimi el kadar helvayı kırışıyor, kimi gün bir kangal sucuğu paylaşıyorlar. Kimse hali perişanına bakmıyor, başkaları için yaşıyorlar. Ve bu arada yapacak başka iş yok uzun gecelerde. Hamase şiirler yazıyorlar. İşlerinde 10 defa vatan, 100 defa hürriyet geçen süngülü bıçaklı bol kanlı mısralar karalıyorlar. Ve gırtlaklarını yırtarcasına padişahım çok yaşa diye bağırıp cepheye koşmak için çırpınıyorlar. Ancak çok yaşa diye bağırdıkları olgun padişah Sultan Hamit savaşın adını bile anmak istemiyor. Anmıyor ama sadece mektep çocuklarını değil, onların babalarını da efendim susturamıyor. Efendim o günlerde Avrupa devletlerinin kışkırtmasıyla Yunanlılar Osmanlı hududunu geçmiş. Bunun üzerine bir Osmanlı-Yunan harbi yaşanmıştı ve bu harp çok kısa bir süre içinde bizim galibiyetimizle neticelendi. Fakat netice itibariyle bir harptir. Muzaffer olduğumuz son harp. Osmanlı Devleti'nin muzaffer olduğu son harp. Ama Osmanlı maliyesini perişan etti. Sultan Hamit'in yıllarca dişinden tırnağından arttırarak doldurmuş olduğu hazine bu harp masraflarıyla eridi gitti. İşte bu yıllardan sonra çekilen sıkıntılar sonunda Sultan Abdülhamit'in de sonunu hazırlamış. İkinci Meşrutiyet adı altında yeni bir devir kurulmuştur. Neyse biz dönelim Mazhar Osman Bey'e. Ufak tefek çelimsiz Mazhar Efendi. Baklava börek yiyemiyor ama zeki bir çocuk, sınıflarını birincilikle atlıyor. Sık sık hafta sonlarında, o zaman hafta sonları perşembe öğleleyin başlıyor, cuma tatil, Çamlıca'ya gidiyorlar ve o zaman her idadi talebesinin yaptığı gibi Ermeni fotoğrafçılara poz veriyorlar. Şöyle külhani bakışlarla objektifi kesiyorlar. Bir elleri arkadaşların omuzlarında, o zaman klasik poz. Tabii memleket meselelerine de bilgane kalmıyorlar. İkide bir de Cağaloğlu'nda ömürlerini geçiriyorlar. O günlerde önce babası işini kaybediyor. Arkasından annesi canını kaybediyor. Kadıncağızı, genç kadıncağızı soğuk bir günde Bülbül Deresi'nin bir kuytusunda defnediyorlar. Artık üç kız kardeşin yükü de Mazhar Efendi'nin omuzunda. Öyle veya böyle mektep biter ve eline bir şehadetname tutuşturup alnından öperler. Şimdi idadeyi bitirdi. Sıradan bir memur olabilir ama üniversite okuma imkanı var. Mazhar Efendi de kabiliyetli. Nereye gidecek? Mülkiye mektebi çok cazip. Mühendishane çok cazip. Fakat o Gülhane Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye'ye gider, tıp fakültesine. Çünkü bu askeri tıbbiye, yani Gülhane askeri, şimdi iki tane tıbbiye vardır o zaman. Bunlardan bir tanesi sivil tıbbiye, Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye-i Şahane. Birisi de Gülhane Mektebi Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane'dir. Yani askeri tıbbiye ve sivil tıbbiye. Mazhar Osman Bey askeri tıbbiye gidiyor. Çünkü askeri tıbbiye hem meccanidir, parasızdır, hem de leylidir. Hem de iyi leylidir. Güzel yemekler yerler, güzel yerde yatarlar. Yenleri, yakaları kadife kaplı setre ile iri metal düğmeli kaputu sırtlarına giyerler. İbrişim şeritler, özene bezene yapılmış bir hançer ve sağlam potinler. Şöyle feste hafiften yana yattı mı herkes tıpta eder. Tabii sıkıntılı günler, fakat padişah gençlere verebildiğinin en iyisini vermeye bakar ve sarayın yanı başında dünyanın en güzel manzaralı binasını askeri tıbbiyeye verir. Yeryüzünün en meşhur hocaları İstanbul'a gelirler ve laboratuvar imkanları da asrı yakalar. Hatta derler ki bu tıbbiyenin bir eşi Viyana'da vardı, daha üstünü yoktu. Yani o yıllarda dünyanın en meşhur tıp fakültesi İstanbul'daydı. Buna rağmen oradaki talebeler, padişahı tahttan indirmeye çalışan talebeler hep bu tıp fakültesinden çıkmıştır. Bu da enteresan. Padişahların bu kadar emek verdikleri tıp fakültesi bol miktarda ihtilalci yetiştirmiştir. Fakat Mazhar Osman Bey daha ziyade dersleriyle meşgul olmuştur ve burada parlak bir talebe olarak kendisini göstermiştir. İhtisas yapacak, ne ihtisas yapsın? Fazla kimsenin heves etmediği asabiye ve akliye ihtisasını tercih ediyor Mazhar Osman Bey. Bu saha muğlak. Cerrah keser biçer, dahiliyeci tahlil ister, ilaç yazar. Ama akıl hastalarının ve asabiye rahatsızlarının tedavisi bu kadar kolay değildir. O zamana kadar dünyanın her yerinde akıl hastaları çok büyük sıkıntı içindedirler. İstanbul'da Tophane'de, Toptaş'ında, Üsküdar'da Toptaş'ında bir bimarhane vardı. Bimarhane akıl hastanesi demektir. Vaktiyle Osmanlı ülkesinde ve Selçuklu Türkiye'sinde çok ileri derecede tedavi veren akıl hastaneleri, bimarhaneler vardı. Fakat her nedense bu hava kaybedilmişti ve artık Toptaş'ı bimarhanesi ne çağa yakalayabilen ne de eskiye dönebilen bir mektepti. Sultan Hamit bu mevzuya da el attı. Bizzat Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm'i tavassut etti. Kaiser, dünyaca meşhur asabiyecileri Profesör Rieder ile Doktor Deyke'yi İstanbul'a gönderdi. Sultan onlara yüksek ücretler verdi, rütbeler ve nişanlar verdi. Eski Gülhane Rüştiyesi'ni de bunların emirlerine tahsis etti. 150 yataklı bir akıl hastanesi kurdular burada. Mazhar Osman Bey 1904 yılında tıbbiyeden mezun oldu. Artık babasının borçlarını ödemek ve kız kardeşlerini evlendirmek mecburiyetinde. Hatta kendisi de evlenmeli, refikası Mahtumu Kerimesi olmalı. Tabip yüzbaşı ilk vazifesine Gülhane'de başlıyor. Ancak aldığı tahsil ve terbiye ile kalmıyor, ele geçirdiği her asabiye kitabını okuyor ve ince ince notlar tutuyor. Bir ara Haydarpaşa Hastanesi'ne baş tabip olarak tayin ediliyor. Bir ara muallim muavinliği yapıyor. Artık o da modaya uygun olarak uçları elmacık kemiğine doğru uzanan kayzervari bıyıklar bırakıyor ve devrin meşhur yazarlarıyla görüşme imkanını buluyor. Abdülhak Hamitler, Tevfik Fikretler, Abdullah Cevdetler, Nezen Tevfik ve Fikret Mualla ile çok sık görüşüyor. Değerli dinleyiciler, bu arada Rumeli karışır. Ortalık birbirine girer. Padişah tahttan indirilir. Balkanlar hareketlenmeye başlar. Balkan harbi çıkar. O arada Mazhar Osman Bey manastıra gider. Mütevazi imkanlarla çalışan bir seyyar hastanede geceli gündüzlü yaraları tedavi eder. Bir hayli sıkıntılı günlerdir. Fakat Mazhar Osman Bey burada çok enteresan müşahedelerde bulunur. Kitle psikolojisinin mantığını kavrar ve tecrübelerini notlarına katar. İşte tam o günlerde kendisini İstanbul'a çağırırlar. Artık Mazhar Bey mesleğinde bir zirve olma yolunda. Gece gündüz çalışıp kitabını tamamlar. Tababeti Ruhiye, yani ruh tabipliği, ruh hastalıkları tabipliği. O zaman psikiyatriye ruhiyat, daha doğrusu psikolojiye ruhiyat deniyordu. Emrazı ruhiye ise akıl hastalıkları, ruh hastalıkları manasına geliyordu. Tebabeti ruhiye, ruh tebabeti. Yani bugünkü psikiyatrinin karşılığıdır. Tam o günlerde, bu kitabını tamamladığı günlerde tayini Yemen'e çıkıyor. Yemen'de, Yemen'in Zeydi hakimi Yahya isyan etmiştir İngiliz tahrikiyle ve Osmanlı hükümeti mukaddes beldelerin, Mekke Medine'nin eşiği olan bu vatan parçasını korumak, oradaki isyanı bastırmak zorundadır. Fakat Mazhar Osman Bey Yemen'e gitmek istemiyor. Çünkü daha ihtisasının yarısındadır. Tayini durdurmak için kendisine bir kurs ayarlıyor. Asabiye ve Akliye kürsüsünün hocalarından Herr Beating ona bu yardımı yapıyor. Berlin'de üst ihtisas yapmasını temin ediyor. Mazhar Osman Bey bu arada üzerinde yıllardır çalıştığı kitabını bastırıyor ve 3-5 kuruşla para kazanıyor. Ve derhal Almanya'ya gidiyor. Almanya'yı beklediğinin de fevkinde buluyor. Gecenin bir vaktinde Berlin'e inmesine rağmen ortalık ışıl ışıl. Caddeler temiz ve düzenli. Sabah yaylı ve fayton takırtısıyla değil, otomobil ve klakson sesleriyle uyanıyor. Derhal ihtisas yapacağı kliniğe koşuyor ve hayranı olduğu profesör Grapelin'le tanışıyor. Bu hoca çok Türk görmüştür ve o zamanki Türklerin işe labali yaklaştıklarından şikayetçidir. Ancak Mazhar Osman Bey'in farklı olduğunu görür. Mazhar Osman Bey Gülhane'de Alman hocalarla ve hemşirelerle, şivesterlerle çalıştığı için hem lisanı kafi hem de disiplinli birisi. Mazhar Osman Bey bu adamların neden hoşlanacaklarını ve niye kızacaklarını iyi biliyor. Nitekim Doktor Krapelin notunu veriyor ve ona çok şey öğretiyor. Doktor Krapelin ağzına bira bile sürmeyen bir alkol düşmanıdır ve sigaranın adını dahi anmaz. Mazhar Osman Bey de ne içki içer ne sigara içer. Ondan dolayı Profesör Krapelin, Doktor Krapelin kendisini çok sever ve onu tutar. Mazhar Bey bu sürede alabileceğinin azamisini almaya niyetlidir. Ancak korktuğu başına gelir, İstanbul'da işler karışır ve onu Yemen'e yollamak için geri çağırırlar. Şimdi Mazhar Bey artık geçen aylardan sonra ülkesindeki değişiklikleri gözlemek mecburiyetinde. Zira o da arkadaşları gibi meşrutiyetten çok şey bekliyor. Fakat maalesef bizzat kendisi Sultan Hamitli yılları çok aradığını bilahare beyan etmiştir. O günlerde memlekete döndükten sonra Toptaş'ı bimarhanesini ziyaret eder ve gördüğü manzara karşısında adeta donar. Hastalar kürek mahkumları gibi loş kasvetli hücrelere tıkılmışlar ve pisliklerin üzerinde oturuyorlar. Üzerlerinde ordular halinde bitler geziniyor. Ciltleri kurumuş. Bir an önce ölsünler diye ellerine çiğ sebzeler verilmiş. Hele cüzzamlılar hepten terk edilmiş. Sultan Hamit'in o kadar emniyet verdiği, düzeltmeye çalıştığı bu bimarhane yani akıl hastanesi, Sultan Hamit'in tahttan indirilmesiyle tekrar eski haline dönmüş. Mazhar Bey, İstanbul'dan Yemen'e gitmek üzere hazırlanırken, Gülhane'deki Alman doktorlar, bilhassa Doktor Wieting, kendisinin tayinini durduruyor ve onu asabiye ve elektroterapi hocası yapıyorlar. Her ne kadar kesif olsa da zaman zaman uzak semtlerdeki paşa konaklarına hasta ziyaretine gidiyor. Kar demiyor, çamur demiyor, 3-5 mecidiye toplamaya bakıyor. O devirde tabii Almanya görmüş bir asabiyeci çok prim yapıyor. Şişli ve Nişantaşı sakinleri hep ileri gelenler randevu için onu sıkıştırmaya başlıyorlar. Biraz servet yapmaya başlayınca divan yolunda bir muayenehane açıyor Mazhar Osman Bey. Ve gördüğü talebe, rağbete kendi de şaşıyor. Bir asabiyeci olarak insanların hayatlarını tahkik ediyor ve sukut hayale uğruyor. Ne yazık ki o günler artık meşrutiyetin de tefessüh ettiği Osmanlı Devleti'nin tam yıkılmak üzere olduğu günlerdir. Afyon kullanımı artmış. Tangocu kılıklı fahişeler ortalıkta geziyorlar. Azıcık postu düzenler üzerine metres tutuyorlar. Sahipsiz kızları aldatıyorlar. Gözü açılan kapatmalar erkek milletinden intikam almaya kalkıyorlar. İstanbul'da hiç görülmeyen şeyler oluyor ve frengi yayılmaya başlıyor. İşte bu yüzden Mazhar Osman Bey ısrarla taaddüdü zevcatı yani çok eşliliği savunuyor. Ve Hilal-i Ahdar Cemiyeti kurarak yani Yeşilay Cemiyeti'ni kurarak uyuşturucu ve alkole savaş açıyor. Sigara içenlerin fincanlarını bile çöpe attırıyor, sizi it bile ısırmaz diye takılıyor. Evet, artık Mazhar Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin çöktüğünü görmektedir. Kendisi Almanya görmüş birisi olarak, konferanstan konferansa koşar ve çıkardığı bir dergiyle Münih'in, Berlin'in aydınlık evlerini, kanalizasyon sistemini, su şebekesini, münakalesini, ulaşımını, eğitimini, en mühimi hastaya yaklaşma şekillerini anlatıyor ve yazıyor. Evet, Osmanlıların Almanya ve İngiltere gibi sanayileşmesi, ileri gitmesi için sulh ve sükûne ihtiyaçları var. Evet, her şey sulh ve sükûn ortamında oluyor. Ancak iddiaçılar akıl almaz bir maceraya kalkışıyorlar ve tarihatlarını yazdırma hevesine kapılıyorlar. Mazhar Osman Bey bu milletin artık savaşacak hali kalmadığını iyi biliyor ama kimseye anlatamıyor. Ortalık karışınca, harbi umumi çıkınca, özür dilerim Balkan Harbi çıkınca onu Lüleburgaz'a yolluyorlar. Fakat daha Sirkeci'den trene binmeden ordumuz dağılıyor. Bulgarlar Çatalca'da zor durduruluyor. Manzara anlatılacak gibi değil. Sahipsizlik, başı bozukluk diz boyu. Subaylar paniğe kapılıyorlar. Acemi erler ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yaralıları karga tulumba trenlere atıp Çatalca'ya ulaştırıyorlar. Mazhar Osman Bey bir tabip olarak onlara sıcak bir çorba, berrak bir çay verememenin burukluğunu yaşıyor. Bir ara ishal vakaları sıklaşıyor. Mazhar Osman Bey bunun kolera olabileceği hususunda yırtınıyor ama amirleri dinlemiyorlar. Dizanteri diyorlar, mevzuyu kapatıyorlar. Vakaların kolera olduğunu anladıklarında pişman oluyorlar ama neye yarar? İnce fidan boylu çocuklar tek fişek atamadan eriyip efendim kebi kenarda vefat ediyorlar. Kolera öylesine yayılıyor ki Bulgarlar rahatlıkla aşacakları savunma hattından uzaklaşıyorlar ve bizi derdimizle baş başa bırakıyorlar. Derken akıl almaz bir şey oluyor. İddiatçılar akliye ve asabiye bölümünü nisaiye gibi değerlendiriyor ve kapatılsın diyorlar. Askere yaramaz. Halbuki asabiye servisine en fazla lüzum olduğu günler. Zira Cihan Harbi çıkmış ve Enver Cemal Talat üçlüsü Almanların tatlı hatırı için sonu belirsiz bir serüvene atılmışlardır. Mitralyözlü mevzilere süngü hücumuyla taarruz eder ordu ve insan kaybı hiç ciddiye alınmaz. Mazhar Osman Bey Haydarpaşa Hastanesi'nde canla başla çalışır. Cepheye indiği gün vurulan acemi erlerin tedavileriyle uğraşır. Askerlerin alayı bitlidir. Hatta hekimler bile tifüse yakalanır. Bunlardan birisi de Mazhar Osman Bey'dir. Savaş bütün acımasızlığı ile devam ederken elbette ki iddiaçıların mahut ayak kaydırmaca, alkış, iltimas, yalakalık faaliyetleri artmaktadır. Mazhar Osman Bey gördüğü bütün aksaklıkları İstanbul seririyatını yazar, bir nevi safra atar. Yıllar geçer, onu Toptaş'ı bimarhanesine yollarlar. Mazhar Osman Bey bunu nicedir arzu etmektedir. Vazifeye süratle başlar, itimat ettiği asistanlarını yanına alır, kolları sıvar. Pislikten geçirmeyen binayı baştan aşağı yıkar. Boya badana yaparlar. Yıllardan sonra ilk kez temiz çarşaf ayarlarlar. Bitlenmiş yatakları dışarı atarlar. Mecnun diye itilip kakılan insanlar ilk defa ısınırlar ve ilk defa karınları doyar. O günlerde cüzdanlılar başlarına buyruk yaşarlardı. Mazhar Osman Bey onları da toplar ve önlerine bir kumanya koyar. Ancak Valide Camii'nin, Üsküdar Valide Camii'nin yanı başına düşen o daracık medresede ki Toptaş'ı bimarhanesi oradadır. Ancak bu kadar olur. Bimarhanenin şerait-i sıhhiyesi yani sıhhi şartları bundan fazlasını imkan tanımaz. Halbuki düzgün bir binayı mesela Darül Aceze'yi verecek olsalar neler neler yapılmaz. Oradaki yaşlara da bakmaya hazırdır ama olmaz. İşte tam o günlerde Bakırköy İncirli arasında eski bir süvari kışlasıdır. Reşadiye kışlası. Orayı kendisine verirler. Ne dersin derler. Ne desin? Körün aradığı bir göz önüne 1100 dönümlük bir arazi koymuşlar. Birileri dağbaşı deseler de Mazhar Osman Bey kışlayı sever ve derhal çalışmaya başlar. Zira yağmacılar metruk binaları dağıtmış, kiremitleri bile kapışmışlar. Soğuk ve yağışa rağmen pavyonları elden geçirip sağlam hastaları buraya taşırlar. Sirkeci'den Bakırköy'e kadar trenle gelirler, dar ve kaygan yolları öküz arabalarıyla aşarlar. Zuhrat Baba civarında enteresan bir konvoy uzar. Mecnunlar bağırır, çağırır, kimi uygun adım yürür, kimi kumandan gibi selam durur. Böylece İstanbul Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi kurulur. 1926 senesidir bu. Mazhar Osman Bey, hasta kaynayan ve çil çil altın kazandıran muayenehanesini unutur. Evine günlerce uğramaz. Güçlü kuvvetli ve laftan anlayan hastalara kanal kazdırır, duvar yaptırır. Kimi taş kırar, kimi sebze soyar. Temizliği sıkı tutar. Taşıma suyla başlar ve alelacele bir kuyu vururlar. Ceryan gelene kadar petrol lambasıyla idare ederler, çalı çırpı yakarak ısınırlar. Sonra helalar, banyolar şekillenir, mutfakta kazanlar kaynarken elde edilen ısı hamama sıcak su temin eder. Açık hava hepsine iyi gelir ve gözle görülür ölçüde rahatlarlar. Hastalar her işe evet der, seve seve otuyorlarlar. Onun hayalindeki hastane Almanya'da gördüğü gibi tatil köyü gibi bir şey olmalı. Şu fıstık çamlarının bittiği yerde kiraz ağaçları uzanmalı, sonra bir bağ kurmalılar. O devirde üzüm iyi para eder. Belki ticaret yapar, tahsilat için ona bunu el açmaktan kurtulurlar. Neyse, o zor günlerde geçer, Bakırköy şekillenip ortaya çıkar ve büyük ün yapar. Hatta minibüs muavinleri bile kalkıyor, Mazhar Osman'a bir iki diyerek bağırmaya başlarlar. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin adı Mazhar Osman kalmıştır halk arasında.
bütün eda olmuşum müpteda. Ey bütün eda olmuşum müpteda. Aşkım ben sana iltifat et bana ya.
Değerli dinleyiciler, evet Mazhar Osman Bey Bakırköy'de zamanın en ileri imkanlarını havi bir akıl hastanesi kurmuştur. Hem de çok çok zor şartlarda. Evet, fıkır fıkır yılan kaynayan bir araziye Türkiye'nin en gözde hastanesini kurmak kolay değil. Devlet Manisa ve Elaziz akıl hastanelerine tahsis ayırır ama Bakırköy'ü kuruş bile koklatmaz. Nasıl olsa Mazhar Bey beceriklidir, nasıl olsa altından kalkar derler. Fakat işler yoluna girince birileri hastaneyi sahiplenmeye kalkar. İşini bilenler her düzende gemisini yürütür. Evet, Mazhar Osman Bey bugünlerde bütün hayatını bu hastaneye vermiştir. Bu arada evlenmiş ve hanımı 5 tane çocuk doğurmuştur. Çocukların her birisi gayet iyi yetişen kimselerdir. Dolayısıyla Mazhar Bey hem işinde hem evinde hem de çevresinde çok muvaffak, çok başarılı bir insan olarak tanınmıştır. Efendim Mazhar Osman Bey nükteleriyle tanınır. Halk arasında Mazhar Osmanlık, Mazhar Osman'a götürün, Mazhar Osman'a kapatın sözü çok yaygındı bir kimseye hakaret için. Yine Mazhar Hoca'ya bize bir zır deli göstersene demişler de Mazhar Osman siz bana zır romatizmalı, zır ülserli göstersenize diye takılır. Hastalara kaçık, manyak diyenlere de çok kızar. Mazhar Osman Bey delilerden korkmaz ama akıllı delilerden daha çok korkar. Kısacası istenmediği gün, istenmediğini hissettiği gün istifasını takdim eder ve muayenesine dönüp parasına para katar. İstanbul'un en mutena semtlerinde mülkler alır. Oğulları Lahut, Nasut ve Cülmut'la kızları İrem ve Tuğba, böyle enteresan isimleri vardır onun, bunlara daha çok vakit ayırma fırsatı yakalar. Bol bol seyahat eder. Yurt dışında kongrelere iştirak eder, tebliğler takdim eder. Yine bu arada dergisi var malum. O dergisinde eyyamcılara verir veriştirir. Alkola, fuhuşa, kürtaja savaş açar, mücadele açar. Mazhar Osman Bey sıcakkanlı bir insandır ama bir bu yeni uyduruk kelimelerle konuşanlara çok kızar. Bir de Freud'a aşırı derecede düşmandır. Sigmund Freud malum Alman doktorudur. Psikiyatr, psikanaliz isminde bir kitabı var. Orada enteresan fikirleri var. Kendi şahsına münhasır insan davranışlarının hepsinin cinsi dürtüyle yapıldığını ve bunu da çocukluktan beri teşekkül ettiğini savunan birisidir. Bir de feministlere çok kızar. Ve Mazhar Osman Bey o zamanlar feminist cereyanlarla kadınlara oy hakkı verilmesini ve kadınların mebus olabilme hakkını verilmesine karşı çıkar. Kadınların tahakkümden değil de himayeden daha hoşlandıklarını savunur ve duygusal hassas insanlar olduklarını söylenir. Bir kadının yapacağı en iyi iş iyi bir koca bulup çoluk çocuk yetiştirmektir der. Böyle enteresan bir şahsiyettir Mazhar Osman Bey. Tek parti devrinde 40'lı yıllarda varlık vergisine muhatap olur. Çok kızar. Pekala yurt dışında da çalışabilir ama talebelerini yalnız bırakamaz. Derken ufak tefek rahatsızlıkları başlar fakat hastalarından kopmaz. Önce tansiyon, sonra şekerle dost olur. Prostat ameliyatıyla prostat derdinden kurtulur ama felçten kaçamaz. Yakın zamanda vefat eden gazeteci ve asabiyeci Doktor Ayhan Songar Bey, Mazhar Osman'ın meşhur talebelerinden birisiydi. Sabahlara kadar yanından ayrılmazdı. Son gece şifa yurdunda hocasına İbnül Emin, Mahmut Kemal İnal'ın Son Sadrazamlar kitabını okuyor ve ken tam o sırada Mazhar Osman Bey fenalaşır ve ölüm onu da yakalar. Sene 1951'dir. Değerli dinleyiciler, Mazhar Osman Bey'in asistanlarından birisi de yine çok meşhur bir politikacı Fahrettin Kerim Gökay'dı. Fahrettin Kerim Gökay uzun yıllar İstanbul Valiliği yapmış, mini mini valimiz ne olacak halimiz tekerlemesiyle tanınan bir kimseydi. Politikaya atıldığı zaman Mazhar Osman Bey demiş ki çok hırslı bir çocuktur. Okudu, doktor oldu, doçent oldu, profesör oldu. Yakında milletvekili, bakan, başbakan olur. Hatta cumhurbaşkanı olur. Bu hızla bir gün ilahlığını ilan eder, getirip önüme yatırırlar demiştir. Bir gün Mazhar Osman Bey Kadıköy vapurunda Yahya Kemal, meşhur şair Yahya Kemal Bey ile karşılaşır. Üstad elindeki kitaptan Orhan Veli'nin bir dörtlüğünü okur. Yarısı balık, yarısı insan. İn miyim, cin miyim? Ben neyim? Bu şiiri duyan Mazhar Osman Bey dayanamaz. Bana gelsin der, ben ona ne olduğunu söyleyeyim. Yine meşhur bir siyasetçinin kendisi hakkında Mazhar Bey delidir dediğini duyar. Ne diyorsunuz sizin için filanca siyasetçi deli diyor diyenlere onun bana deli demesi mühim değildir. Ama ben ona deli dersem bir daha Bakırköy Akıl Hastanesi'nden çıkamaz cevabını vermiştir. Freud'un psikanaliz metodu ile abuk subuk neticeler elde eden bir asistanına oğlum hastayı değil kendini okuyorsun. Farkında mısın bilmem deşifre oluyorsun dediği meşhurdur. Yine gazetecinin birine efendim nasıl meşhur oldunuz diye soran gazetecinin birine ben sadece işimi doğru yaptım evladım. Eğer 50 yıldır limon satsaydım meşhur limoncu olacaktım cevabını vermiştir. Mazhar Osman Bey Fener yolunda otururdu değerli dinleyiciler. Kamer Hanım adında bir komşusu vardı. Kadıncağız yıllarca Yemen cephesinde esir düşen oğlunu beklerdi. Meğer çocuk İngilizlerin yanında esir kaldığı zamanlarda içkiye alışmış. Geldiği gün mahalleyi yıkıyor. Zavallı anacığı da keşke ölseydi de yolunu gözlemeseydim demeye başlıyor. Bu çocuk rakı parası için biricik anasını doğuruyor. Kendisini teslim almaya gelen zaptiyeleri de yaralıyor. İşte tam o günlerde men-i müskürat kanunu yürürlükten kalkıyor. Yani alkollü içkilerin satılması ve içilmesini yasaklayan kanun yürürlükten kalkıyor. Batılılar alkolü yasaklamak için çareler ararken devletin alkollü içki satılmasını ve içilmesini yasağını kaldırması, üstelik bir de alkol üretmesi Mazhar Hoca'yı çok üzüyor ve Hilal-i Ahtar adındaki cemiyeti Yeşilay adıyla canlandırıyor ve faaliyetlerini arttırıyor. O yıllarda değerli dinleyiciler, asistanlara yolluk çıkmazdı. Hoca Mazhar Osman kendi yolluğuyla nice genci yurt dışı kongrelere yollamıştır. Yetmemiş cebilerine para koymuştur. Ayhan Songar anlatıyor. Bir bayram hocayı ziyaret ettim. Tam çıkacağım zaman elime bir zarf tutuşturup al şunu filan yere götür demesin mi? 40 yılın başında bir tatilim olmuş. Keyfimce gezemiyorum. Hiç yoktan üstüme bir angarya yüklendi. Canım sıkıldı. Söylene söylene adresi buldum. Adam alışkın tavırlarla zarfı açtı. Kağıdı bana uzattı. Kağıtta bu gence bayram hediyesi olarak İngiliz kumaşından bir elbise dik. Göreyim seni, sanatını konuştur ve hiçbir masraftan kaçma yazıyordu. Meğer o gittiği İstanbul'un en ünlü terzesiymiş. Evet, Mazhar Osman Bey'in cömertliğine, mürüvvet şinaslığına da diyecek yok doğrusu.
Söylesinler şarkı gazel, Körfez'deki 3-5 güzel. Söylesinler şarkı gazel, bu alemde mest olalım, güzel günler ömre bedel. Bu alemde mest olalım, güzel günler ömre bedel. Sazımdaki teller gibi çölde sen yeller gibi, sen gönlümün sultanısın, bakma bana eller gibi. Çok uçabilsem ela gözlü o yar ile, bir kuş olup uçabilsem ela gözlü o yar ile. Sazımdaki teller gibi, çölde sen yeller gibi, sen gönlümün sultanısın, bakma bana. uzanalım dile doğru. Sazımdaki teller gibi, çölde ise yeller gibi. Sen gönlümün sultanısın, bakma bana eller gibi. Sen gönlümün sultanısın, bakma bana eller gibi.
Değerli dinleyiciler, bu hafta akıl hastalıklarının tedavisinde çok mühim hizmetler olmuş. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin kurulmasında çok emeği geçmiş ve dünyaca meşhur bir doktorumuzu Mazhar Osman Usman'ın hatıralarını anlatmaya çalıştık ama müddetimizin de sonuna geldik. Haftaya bir başka programda ve yeni hatıralarda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.